Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Üçüncü serimizin ikinci kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Allah'ın çocukları olma hakkını aldık.
Göksel babam var güzel diyarda, göksel babam var güzel diyarda. Davet etti tezgideyim, gör kemini de göreyim. Gideyim gideyim güzel diyara, gideyim gideyim güzel diyara. Davet etti tez gideyim, gör kemini de göreyim.
Sevgili kardeşlerimiz, İsa Mesih'in adıyla sizi selamlıyoruz. İyi ki tekrar sözlemeye karar verdin. Bugünkü temamız devam ediyoruz. İsa Mesih'teki zenginlik. Ve dedik, bu zenginlik bağlanmıyor para ve dış durumlarına. Bu bağlanıyor bizden kimse alamayacak zenginlik bağlanıyor İsa Mesih'in bize getirdiği bereketler. Ve onlardan bir başkası budur. Allah'ın çocukları olma hakkını aldık. Bu ne demektir? Allah'ın çocuğu olma ne demektir? İstiyorum bunu biraz düşünelim. Bugün İncil'ce ve ayetlere bakacağız. Ve orada bir anlayışa varalım. Bu büyük bir zenginliktir. Artık sana denilebilir, sen Allah'ın çocuğusun. Eğer İsa Mesih'i kabul etmişsen. Bir gün bir dava yerinde var, orada bir sudya, bir yargıç orada işliyor ve dava görenler tabii onun karşısında saygılı duruyorlar. Neden? Verilen dava yerinde verilen kararlar ona bağlı oluyor. Herkes saygıyla ona bakıyor ve onu selamlıyor. Herkes saygı gösteriyor büyük sudya. Ve tabii ki onun özel rubaları var dava yerinde. Ve ne zaman o çıkıyor yerinden, kim onu tanırsa ona diyor merhaba, selamlıyor, saygıyla gospodin sudya deniliyor buna. Ama ne zaman bu sudya eve geliyor ve onun küçük oğlu onu görüyor, bu oğul onun üstüne biniyor, onunla oynuyor ve şakalaşıyor. Neden? Değil sıdıya diyecek ona. Neden? Çünkü onun oğlu onun babasıdır. Artık değil sıdıya. Artık değil dava yerinde. Artık oluyor evinde onun babası. Ve durum tamamen değişiyor. Onun oğlu bambaşka ona davranacak. Dava yerindeki insanlar yine başka davranacaklar ona, değil mi? Çünkü ayrı durumda bulunuyor. Ve bizim hayatımız buna benziyor biraz. Allah'ın önünde herkes sanki dava yerindedir. Sanki Allah'ın önüne gelirken sıdya önüne gelmiş oluyor ve hepimiz suçlu durumdayız. Ama ne zaman bu suç kapandı? Geçen derste gördüğümüz gibi İsa Mesih bizim için ceza çekti ki biz ceza çekmeyelim. O ödedi her şeyi. Artık bize deniliyor Allah'ın çocuğu. Ve Allah'ın çocuğu lazım değil, korksun Allah'tan. Tabii bir saygı korkusu yerindedir. Ama değil sanki ceza bizi bekleniliyor diye korkacağız ondan. Bu bambaşka bir ilişki, bambaşka bir bağlılıktır. Ve bunu görüyoruz. Açalım beraber İncil kitabına ve okuyalım ne diyor bize. Yuhanna'nın 1. bab ayet 12 diyor. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkını verdi. Bu hak biz kazanmadık kendiliğimizden. Bu hak bize verildi Rabbin ta kendisinde. O bize bu hak sağladı. O bize bu hak verdi. Neden daha önce bize kimse diyemezdi sen Allah'ın çocuğusun, ben Allah'ın çocuğuyum. Ben de diyemedim. Neden? Ben ondan uzak idim, onun düşmanı idim. Ama o beni evlat gibi, kendi evlat gibi kabul etti. Ne zaman İsa Mesih kabul ettim, ne zaman ona iman bağladım. O zaman bu hak bana da sana da verildi. Ve sana da denilebilir artık Allah'ın çocuğu. Bu büyük bir haktır, büyük bir zenginliktir. Artık kimsesiz değilsin. Ve bundan sonraki ayet diyor, ölü insanlar onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular. Tam tersine Allah'tan doğdular. Allah'ın hayatı bize verildi İsa Mesih'in sayesiyle ve biz artık olduk yeniden doğmuş çocuklar gibi. Artık Allah'ın hayatı bize verilmiştir. Bu sonsuz hayattır. Artık bize denilebilir Allah'ın çocukları. Ve büyük haklara sahibiz. Bir de açalım 1. Yuhanna'nın mektubu Bab 3 ve 1. 2. ayet okuyacağız orada. Bakın, Allah'ın çocuklara çağrılalım diye baba bizi ne denli çok sevdi. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Allah'ın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Bak burada deniliyor, bize bir sevgi gösterildi. Bize deniliyor artık Allah'ın çocuklara ve Allah'ın çocuğu artık biliyor bir baba var. Ne zaman gidiyoruz mektebe, mektebin avlusunda oynuyor çok çok kalabalık çocuklar. Bütün mektepte olan çocuklar oynuyorlar orada. Ve belki senin çocuğun aynı adı taşıyan başka çocuklar var. Diyelim senin çocuğun adı oluyor Osman. Şimdi Osman çağırıyoruz ama o avlusunda belki var 5, 6, 7, 10 tane Osman. Ama ne var ki sen Osman bağırdığı zaman senin Osman sana gelecek değil başka Osmanlar. Neden? Çünkü senin Osman senin oğludur ve senin sesi biliyor, seni tanıyor ve sen de onu tanıyorsun ve bütün kalabalık içinden ayrılacak ve sana koşacak senin oğlu. Ne büyük bir sevgi bağlılığı var baba ve oğul arasında. Baba ve kendi çocukların arasında var bir bağlılık. Bu olmuyor komşu çocuklarına, bu olmuyor başka insanların çocuklarına. Bu bağlılık oluyor sadece kendi ailesinden baba ve çocuklar arasındaki bir bağlılık. Ve bu sebeple Apostol Yuhan diyor, bakın Allah'ın çocuklara çağrılalım diye baba bizi ne denli çok sevdi. Ne kadar büyük bir sevgi gösterildi bize. Ve İncil'in bir başka yerde şunu okuyoruz. Romalılar bab 8 ayetler 14'ten 16'ya kadar. Allah'ın ruhuyla yöneltilenlerin hepsi Allah'ın oğullarıdır. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Allah'ın çocukları olduğumuza şahitlik eder. Yani bu kesin bilebiliriz. Artık yeni bir durumumuz var. Artık bizi güden var, bizi kayıran, bizi düşünen biri var. Ve bu sebeple rahata varabiliriz. Bir küçük yavru, küçük bir çocuk annenin kucağında en emniyetli yerindedir değil mi? O düşünmez, o kaygılanmaz. O biliyor benim annem, benim babam. Benim için düşünecek, ben lazım değil, kaygı çekeyim. Ve böyle artık Allah'a baba diyebiliriz. Peki biraz düşünüyorsun, niçin her insan Allah'a baba diyemez? Tabi Allah her insanın yaratıcısıdır, her insanın Allah'ıdır ama her insanın babası değildir. Neden lazım yeniden doğalım? Ruhtan doğum lazım. İsa Mesih'in hayatı bize geçtiği zaman biz de artık diyebiliriz. Evet, Allah benim babamdır. Ona yalvarabilirim bir çocuk gibi. Ve biliyoruz çocuklar babaya yalvardığı zaman ve ekmek istediği zaman baba onlara vermiyor bir taş. Onlara verecek ekmek. Ve bu sebeple biliyoruz bizi düşünen bir babamız var. Ve bu olduğu büyük bir iş. Ne zaman İsa Mesih geldi Yuhanna bab 17 diyor. Baba ben senin adını onlara bildirdim diyor. Ve onun adı işte oluyor baba adı. Artık bu bağlılıktayız. İsa Mesih bizi kavuşturdu, bizi barıştırdı, bizi Allah'a yaklaştırdı. Ve böyle okuyoruz başka bir yerde, Romalılar bab 9 ayet 25 ve 26 Stari Savet'in eski ahitten bir sözü. Halkım olmayana halkım, sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Kendilerine halkım değilsiniz denildiği o yerde yaşayan Allah'ın oğulları diye adlandırılacaklar. Yani bir zamanlar değildiniz Allah'ın halkı, bir zaman değildiniz Allah'ın oğulları ve artık size deniliyor Allah'ın oğulları. Neden? İsa Mesih'in sayesinde bu zenginliği kavuşturulduk. Bu zenginlik bizim oldu. Allah'a baba diyebiliriz. Kimsesiz çocukları değiliz artık. Ve bu sayılıyor oldukça büyük bir zenginlik. Az ileride bakacağız bu zenginliğin durumlarına daha fazla. Şimdi bakalım bir ayet daha. Efesliler mektubunda bunun benzeri sözler okuyabiliriz. İkinci bab ayet 13 ilk önce okumak istiyorum. Ondan sonra ayet 19. 13 de şöyle diyor. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız. Bir zamanlar uzak idik. Bir zamanlar bizi denilmezdi Allah'ın çocukları. Ve biraz düşünelim ne kadar uzak idik. O kadar çok uzak idik ki Allah'ın sesi de bile işitmez olduk. Ama o daima bizi aradı ve nihayet bizi buldu. Sonunda bizi buldu ve bizi yaklaştırdı. Biz yakın olduk. Ama değil biz bir şey becerdik. Kimse övünmesin Allah'ın önünde. Hayır, İsa Mesih'in sayesinde onun dökülmüş olduğu kanın sayesinde biz yakın olduk. Allah'a yaklaştırıldık. Ve böylece oldu yeni bir durum. Ayet 19'da diyor. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Allah'ın ev halkısınız. Bakın ne kadar uzak idik ve ne kadar yakın olduk. Bu olmuş olan bir durum. Bu beklenilmiyor artık Allah'ın çocukları olacakmışmışız. Hayır, şimdiye kadar olmamışsan lazım olasın. Ve biliyoruz nasıl olduk. Neden? Hatırlıyorsun belki birinci serinin son dersine yeniden doğmak, Rab'be dönmek ne demektir? Yeniden doğduğumuz zaman diyebiliriz Allah'ın çocuklarıyız. Allah'ın ev halkı sayılıyoruz. O bizi kovulmuyor. Ev halkının hakları var. Ben kendi evimde değilsem rahat davranamam. Başka birinin evinde olursam her şey dikkatli ve kontrolde yapacağım. Olmaz yaramazlık yapayım. Ama tabii ki kendi evimde daha serbestçe davranabilirim. Daha rahat oluyorum. Ve böyle olduk artık. Bir zamanlar yabancıydık. Ama artık değiliz. Artık Allah'a yaklaştırılmışız. Bu bir zenginliktir. İncil bunu bize öğretiyor. Ve bir ayet daha okumak istiyorum. Bu bizi hatırlatıyor. 1. Petrus mektubundan bab 1 ayet 3. Şöyle diyor. Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. Yeniden doğmamızı sağladı. Artık ona teşekkür etmeliyiz, onu övmeliyiz, ona baba diyebiliriz. Abba, baba. Bu demek çok yakınız ona ve her daim o bizi sezlemeye hazırdır. Bu oluyor büyük bir zenginlik ve bir ilahi sezledikten sonra biraz daha düşüneceğiz başka durumlara.
yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine. Bize borçlu olanları affettik biz, sen de bizi. Aynen öyle, affet yine. Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten. Çünkü Kur'an'dır ve kudret, yücelikler hep senindir.
Suudi Arabistan'da bir padişah varmış. Onun adı Ahmet. Ve onun küçük bir oğlu varmış. Adı Ali. O iyi bir padişah idi. Ve ne var ki padişahların daima böyle oluyor. Onların çok hizmetçiler de varmış. Sabahleyin kalkarken hemen hizmetçiler gelip onu gidiyorlar. Onun istediği yemeği de koyuyorlar, yiyor ve ne zaman hazır oluyor, gidiyor onun çalışma odasına. Ve tabii ki ne zaman geliyorlar, yani alaşmak için halktan insanlar, ve hizmetçiler kapı açıyor, onu içeri buyuruyor, o alaşıyor, mesela diyor, padişahımız, bizim köyümüzde bizim kuyumuz bozuldu, lazım yapılsın. O zaman çağırıyor bir hizmetçi ve ona iş veriyor, falan köye git, o kuyu tamir edilsin diye. Ve böylece bütün gün gelen gidenler var ama bütün ne lazım yapılsın işler bindiriyor hizmetçiler. Neden? Boş boşuna hizmetçiler yok ya. Onlara çağırıyor hizmetçiler için. Ara sıra bu padişah Ahmet bakıyor pencereden dışarıya. Neden? Onun güzel bir bahçe varmış. Tabi bahçe içinde onun yaşadığı yerde aslında pustina oluyor. Yani çöl oluyor. Bir şey büyümüyor. Ama ne var ki o zengin olduğundan güzel bir bahçe de yaptırmış. Ve onun bahçıvanda var. Yani bahçede işleyenler de var. Ve onun bahçeye döndürmüşler. Cennet bahçesi gibi. Orada her tür meyve ve sebze yetişiyor ve hizmetçilere onu hazırlıyorlar. Her gün sofraya koyuyorlar. Ve tabii ki orada da var çeşitli ağaçlar, meyve ağaçlar. Ve onun küçük oğlu dışarıda oynuyor. Ve tabii babanın en büyük sevinci onun oğludur ya. Şimdi ne işler varsa hizmetçilere bindiriyor. Ama yine bir bakıyor oğluna Ali. O görüyor Ali biniyor bir alma ağacına. Şimdi geliyorlar yine başka insanlar ondan bir şey istemeye. Ama bir göz daima pencereden bakıyor onun oğlu Ali'ye. Birdenbire görüyor Ali düşüyor ağaçtan. O anda hemen Ahmet kalkıyor, o padişah kalkıyor, koşuyor dışarıya. Ne çağırıyor? Çağırmıyor bir hizmetçi gelsin. Hayır, o kendisi koşuyor, koşuyor. Hemen onun sevgili oğlunu kucağına alıyor ve kaldırıyor ve kendi elleriyle onu içeri götürüyor. Tabii ona fazla bir şey olmadı, sadece bir şok geçirdi. Ama hemen hiçbir hizmetçinin elini vermedi. Onun oğlu Ali, neden? Onun sevinçtir. Onun oğludur. Ve burada bir fark görüyoruz. Ne lazımsa başka işçilere bindiriyor, hizmetçilere bindiriyor. Ama kendi oğluna kimse müsaade etmiyor. El koysun. Sadece babanın sevgisi, babanın sevinci odur. Ve bu sebeple görüyoruz. Aynı bir benzetme olsun. Göksel Baba daima bizi düşünüyor. Ne zannediyorsun sen? Eğer sen Allah'ın çocuğu olursan, Göksel Baba bırakmayacak sana bakma başkanın eline. Kendisi senin için düşünüyor. Kendisi koşup da seni taşıyor. Ellerinde seni koruyor. Ve bu bir gerçektir. Çünkü İncil bunu öğretiyor. Var insanlar ne zaman padişaha gitmek istiyorlar, onunla alışma lazım, molba sallasınlar. Molba salladıktan sonra müsaade istiyorlar, müsaade verildikten sonra belirli bir günde bir süreçte bir randevu veriliyor ve onun üzerine gidebilirler. Ne düşünüyorsun acaba, onun oğlu özel bir molba yazmak zorunda mı? Eğer babasıyla görüşmek isterse. Hayır, aptallık değil mi? Hangi oğlu babasına bir molba yazıyor onunla görüşebilmek için? Veyahut da özel bir günde bir süreçte beklemek zorunda mıdır? Hayır, her an daima onun hakkı var, özel haklara sahiptir. O daima babanın yanına gidebiliyor. Bu oğulların haklarıdır babalarına karşı. Ve bu bir gerçektir. İncil'de şöyle yazıyor. Efesliler mektubunda bab 2 ayet 18. Onun aracılığıyla hepimiz aynı ruhta babanın huzuruna çıkabiliriz. Ve 3. babda Efesliler ayet 12 şöyle yazıyor. Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Allah'a cesaret, yani kuraj ve güvenle yaklaşabiliriz. Ona gelebiliriz, korkmayın. Sen onun çocuğu oldun ve hakkı kavuştun. Allah'ın çocukların özel hakları var. Bunu istiyorum bilesin. Daima ona gelebilirsin. Lazım değil arada başka biri olsun. İsa Mesih'in sayesiyle daima onun huzuruna çıkabilirsin. Ve bunu bile okuyoruz başka yerlerde de. İbraniler mektubunda bab 4 ayet 16 diyor. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek blagodat, lütuf ya da İnayet kavuşmak için Allah'ın blagodat tahtına kurajla yaklaşalım. Yani yaklaşabiliriz daima. Daima açık bir kapımız var. Daima ona gelebiliriz. Hiç duraklamadan, hiç süreçte almadan kapı açıktır. Ve yine İbraniler bab 10 ayetler 19 ve 20 şunu diyor. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kendi kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bizi açtı, yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye kurajımız vardır. Aslında biliyor musun, eski ahitte öyle bir durum var idi. Eski ahitte Allah seçti kendine bir halk, bir narod. Bu deniliyordu İsrail narod. Ve Allah kendi narodun arasında yaşamak istedi. Ve bu sebeple Musa'ya dedi, sen yapacağın kutsal palatka kuracağın ve onun içinde bir iç yer yapacağın ve ben seçeceğim bir insan, ona müsaade edeceğim, benim huzuruma gelsin. Ve bu oldu Aaron. Aaron Musa'nın kardeşiydi. Ve ona hak verildi. Bir senede bir kere büyük kurban gününde, büyük barış gününde yanaşsın Allah'ın huzuruna. Ve orada halk için konuşsun ve Allah'ın sözler orada öğrenip halka bildirsin. Anlayabilir misin? Düşünebilir misin? Starı Sovyet zamanında, eski Ahit zamanında bütün dünyada bir narottan, bu narodundan, bu halkından sadece bir tek insanın hakkı var idi. Senede, yılda bir kere girsin Allah'ın huzuruna. Başka biri giremezdi yoksa ölürdü. Ve şimdi kapı açıldı. İsa Mesih'in sayesinde her an daima istediğimiz kadar her an gelebiliriz onun huzuruna. Allah'ın çocuklara verilmiş olan bir hak. Bu bir zenginliktir. Senin serbest pasaport var. Geçebilirsin onun huzuruna daima. Kardeşler, bazen bunu doğru kullanmıyoruz değil mi? Ben de düşünürsem kendi hayatım için bazen Rabbi bekletiyorum. O beni bekliyor daima her an gelebileyim diye onun huzuruna. Ama bazen onun yüzü aramıyorum. Sen de öyle belki. Bu sebeple bunun zenginliği iyi anlarsak daha fazla kullanalım bu hakkımız. Her daim, her durum, her sıkıntıda, her sevinçte de onunla paylaşmaya gidelim. Duada onunla, onu arayalım, onun huzuruna çıkabiliriz. Her daim Allah'ın yüzünün önüne bu hak kazandık. İsa Mesih'in sayesinde Allah'ın çocuklarına verilmiş bir haktır, özel bir durumdur. Ve var, Allah'ın çocuklara da başka bir durum daha var. Allah'ın çocuklara biliyorlar, onların babası onlara düşünür, onlara için kaygılanır ve gerekeni vaktinde veriyor. Onlara aç bırakmaz. Eğer senin kendi çocukların, kızların varsa, benim de var, ben biliyorum nasıldır. Ben diyebilirim, benim çocuğumu ve benim kızlarıma ben müsaade etmeyeceğim. Onlar aç dursunlar, çıplak gitsinler. Daha fazla ben kendimi belki aç yatacağım. Belki kendim de çıplak yatacağım ama olmayacak, müsaade edeceğim. Benim çocuklarıma eksiklik hissetsinler. Bu bir babanın kalbinden gelen bir sevgidir. Ne sanıyorsun, göksel baba seni aç ya çıplak bırakacak mı? Niçin kaygılanıp düşünüp de duruyorsun? Sanki o bunu yapamaz. Biliyor musun, kutsal kitapta yaklaşık bir kardeş bir kere saydı. Yaklaşık her gün için bir korkma sözü var Allah'ın. Onu okuyabiliriz. 360 kereden fazla kutsal kitapta, eski ve yeni ahitte bu sözü okuyoruz. Rab konuşuyor kendi çocuklarına, kendi halkına. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Sanki her gün için ayrıdan böyle bir söz var. Bir vaat sözü var. Bir kuraj sözü var. Korkmayın diyor. Neden? O bizim için düşünüyor. Ve o da biliyor biz korkak insanlarıyız. Çocuklar çabuk korkuyorlar ama ne zaman babanın elinde yürüyorlar, korku o zaman dağılıyor. Olamaz, sen yollayacağın küçük bir kız, küçük bir çocuk yollayacağın ormandan karanlıkta gece yarısında tek başında geçsin. O korkudan ölecek. Ama ne zaman babanın elinde gidiyor, aynı yol, aynı vakitte korku kalkmış olacak. Neden? O biliyor, benim babam beni koruyacak. Ben lazım değil korkayım. Ve böyle bir emniyetteyiz. Böyle bir sigurnostayız. Allah bizim babamızdır. Onun elinde korunuyoruz. Ve bu sebeple korkmamız lazım değil. Ve okuyoruz Luka kısmından bab 12 ayetler 4'ten 7'ye kadar. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Allah'tan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. Beş kuş iki para satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Allah katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki saçlar bile hep sayılıdır. Korkmayın, siz birçok kuşlardan daha değerlisiniz. Rab İsa demek istiyor, korkmanın faydası yok. Korku acı veriyor. Onu seversek, göklerimizdeki babamıza çok seversek, korkumuz silinecek. Neden korkalım? Neden? Çünkü sebep yok. Korkmayalım. Bizim saçlarımız sayılıdır. Biliyor musun kardeşim, kaç tane saçın var senin başında? Ben hiç saymadım. Sen saydın mı? Ben sayamam. Ama demek ki Rab biliyor kaç tane saç var senin başında. Hacan bu kadar sana düşünürse ne dersin? Korkmamız lazım mı? Hacan bu kadar seni korumak zorundadır ki onun haberi olacak, ne zaman senin başından bir saç, bir kıl düşerse bile onun haberi var. Tabii ki o biliyor her şeyi. Ona güvenebilirsin. Ve böylece kurajlanabiliriz. Aynı baptan okuyacağız da ayetler 22'den 34'e kadar. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için ya da ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker, ne biçerler, ne kileleri ve ne ambarları vardır. Allah yine de onlara doyuruyor. Sizler kuşlardan ne kadar daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla, yani düşünmekle ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işi bile gücünüz yetmediğinize göre öbür temalarda neden kaygılanıyorsunuz? Sambakların nasıl büyüdüğünü bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Tüm görkemine rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan bir otunun böyle gidiren Allah'ın sizi de gidireceği ne kadar da daha kesindir. Ey imanı kıt olanlar, ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tazlanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksindiğinizi bilir. Siz onun padişahlığının ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız padişahlığı size vermeye uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinizi eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse yörenesi de orada olacak. Rab ise çok açık sözler kullandı. Yani demek istiyor, eğer sen kendini biliyorsan Allah'a çocuğu olarak lazım değil, kaygılanıp durarsın. Yoksa korku içinde depresyona düşersin. Yok, senin göksel baba var. O senin için düşünecek. O seni de koruma avtoriteti var ve kuvveti var. Bundan sıkılma ve böyle işle bırak. Onun isteğini öğren ve ona uygun yaşayın. Ona layık yaşayın. Neden senin bir zengin baba var. Bir kardeşi tanıyordum. Bu bir Allah adamı, ihtiyar bir insan. O ne zaman geçiyor granitsalardan Avusturya, Germanya'ya giderken granitsada Mitnitsara diyor. Biliyor musunuz, bakın etrafına, bu balkanlar, bu bağlara, bu bahçelere, bu otlara, bunlar hepsi benim babamındır diyor. Ya adam o zaman şaşıkaldı. Acaba kim onun önünde oluyor? O belki prezidentinin çocuğumuş. Neymişim? O diyor, yok yok, bunu yaratan benim göksel babamdır. Onu tanıyor musun diye soruyor Mitnitsara. Ve böylece fırsat oldu, göksel babadan bahsetti onunla. Ama o kardeş bir durum anladı. Onun baba çok zengindir. Ve burada bir doğru söz. Bizim göksel babamız çok zengindir. Ve bu zenginlikler bizim içindir. Kıtay'da kardeşler hala baskıntılık ediliyor kardeşlere. Komünistlik altında onlar serbestçe toplanamazlar. Ve öyle de var, bir kardeş Rabbe güvenerek yaşıyordu. Ama onun büyük bahçeler vardı, o büyük tarlalar vardı vaktinde. Ne zaman komünistler geldiler, onun elinden aldılar bayağı çok. Yine vardı ama başkalardan daha fazla kaldı onun elinde. Ama ne zaman inançlı oldu, ne zaman Allah'ın çocuğu oldu, çok sövüldü, çok da dövüldü, çok da hor görüldü, alay ediyorlar onun üzerine ve onun elinden onun güzel büyük bahçesi de alınıyor, ona bırakılıyor 4 kvadrat metre. Küçücük bir bahçe evin önünde müsaade edildi ona sonunda. Her şey ondan alındı inançlı diye. Ve şimdi komşular işte hala gülüyorlar ona, diyorlar. Ah bak bak, senin inancı sana ne getirdi? Bak senin bahçe ne kadar büyük idi ama şimdi bak zarar ettin, neden deli gibi bir inançlı oldun ve bak senin bahçe çok küçük oldu. Ne uzunluğu var ne genişliği var. O zaman bu cevap verdi, bu inançlı çok akıllı bir cevap verdi. O dedi, siz haklısınız, evet benim bahçem çok uzun değil, çok da geniş de değil ama biliyor musunuz nedir? Çok yüksektir. Yani demek istiyor, onun göksel babasına kadar giden bir bahçe var. Onun zengin göksel baba da var idi ve bu zenginlik için ona daha büyük bir anlam taşıyordu. Çok doğru bir söz söyledi. Evet, biz de bunu anlayalım ve böylece kaygılanıp durmayalım. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyineceğiz? Bizim göksel babamız bizim için de düşünecek, sigurnost. Ona güven bağlayın.
Hiçbir şeyde kaygı çekmeyin. Hiçbir şeyde kaygı çekmeyin. Fakat her şeyde isteklerimiz Allah'a dua ve yalvarışla şükranla bildirin.
Evet, bazen çocuklar da çok benziyorlar babalar ve annelere, değil mi? Ne zaman yeni doğmuş bir bebek varsa geliyorlar bütün komşular, bakıyorlar ona ve diyorlar, oh ne güzel, tam sana benziyor. Annesine deniyor, yoksa babasına deniyor. Tam senin gözlerin boyu, tam senin gibi bir bakışı var diyorlar. Neden? Ağaç, elma ağaç varsa elmalar ağaçtan uzak düşmez deniliyor. Ve böyle de olsun bizim ruh babamıza. Hacem biz deniliyoruz, bizi deniliyor. Biz Allah'ın çocuklarıyız. Olsun da öyle. Biz de onun huyu, onun benzerlik görünsün. Bu sebeple yeniden İncil kitabına bakıyoruz. Matta bab 6 ayetler 43'ten 48'e kadar. Şöyle yazıyor. Komşunu sev, düşmanından nefret et denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerde olan babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu da hem doğruların hem de erilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri seversiniz, ne bağışınız olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirsiniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız olgun oldu gibi siz de olgun olun. Yani burada deniliyor, hacen göksel babamız böyle davranıyor insanlara karşı. İyi olanlar, kötü olanlar üzerine hem güneş hem yağmur da veriyor. Neden? İkisi gereklidir yaşamak için. Ve ayrım yapmıyor, iyilik gösteriyor herkese. Biz aynı durumda yapmayalım mı? Biz sadece bizi sevenler mi sevelim? Hayır, bizi sevmeyenler de sevgi gösterelim. Neden? Onun huyu böyledir. Bizim göksel babamızın huyu şudur. 1. Yuhanna mektubunda bab 5 ayet 16'da okuyoruz. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah da yaşar. Allah da onda yaşar. Eğer dersek bizim babamız sevgidir, biz de lazım da görünsün birazcık sevgi değil mi? Ve değil bu sevgi simpatiçin bir sevgi. Artık Allah'ın sevdiği gibi biz de lazım öğrenelim, başkaları da sevelim. Ve bakıyoruz başka bir yerde. Bu oluyor Efesliler mektubunda bab 5 ayetler 8'ten 10'a kadar. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işığın çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her tür iyilik, doğruluk ve gerçekte görülür. Rabbin neyin hoşnut ettiğini öğrenmeye çalışın. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onlara açığa çıkarın. Yani burada diyor biz ışığın çocuklarıyız. Bizim babamız ışıktır. Yine bunu okuyoruz 1. Yuhanna mektubunda 1. babda 4. ayette okuyoruz. Allah ışıktır. Affedin 5. ayet olacaktı. Allah ışıktır. Eğer bizim göksel babamız, ruh babamız ışık ise bizim hayatımızda lazım ışık görünsün. Işığın meyveler nedir? İyilik. Olamaz. Biz bundan sonra kötülüğün peşinden koşalım. Ve bizi kötülük edene de biz de kötülük edeceğiz değil mi? Hayır. Öyle etmeyeceğiz. İyilik, doğruluk, doğruluk ve gerçek, istinski, hakikat seven insanlara olacağız. Yalan nefret duyacağız. İkiyüzlülükten nefret duyacağız. Neden? Bizim göksel babamıza yakışmaz. Hacım biz onun çocuklarıyız. Onun huyu, onun karakteri de bizde de görünsün. O böyle istiyor bunu. Ve bakıyoruz Filipililer mektubunda bab 2 ayet 14 ve 15. her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladınız. Bu eğri ve sapık kuşağının ortasında kusursuz ve saf Allah'ın lekesiz çocukları olasınız. Yani burada açıklanıyor, bizim yaşadığımız generasyon, bizim etrafımızda bulunan insanlar ne kötülük içindediler. Onlar eğri ve sapık insanlardır. Ve o diyor, siz onların arasında gökyüzündeki parlayan yıldızlar gibi siz de parlayın. Siz de ışık saçın. Siz de kusursuz, lekesiz olun onların arasında. Neden belli edilsin, bunlar değil şeytanın çocukları, bunlar Allah'ın çocukları diye bize söylensin. Neden belli ediyor sözlerden, belli ediyor hareketlerden, davranışlardan. Yani eğer biz dersek, evet Allah'ın çocuklarıyız, var da öyle bir anlayış işte, ona benzeyelim, bu istekte olalım. Neden küçük çocuklar, küçük kızlar da istiyorlar büyük olduğu zaman kendi maykası gibi olsunlar, kendi babası gibi olsunlar. Öyle bir istekte olsunlar ve biz de öyle bir istekte olalım. Tabii ki günahsız Allah gibi olamayacağız. Ama ne var ki ona uygun, onun karaktere daha yakın insanlar olabiliriz. Yani onu yansıtalım. Neden? Allah'ı belki tanımazlar ama Allah hakkında bilgi alacaklar insanlar ne zaman bizim hayatımıza bakıyorlar, bizim sözlerimiz ve davranışlarımıza bakıyorlar. Bu sebeple lazım çok dikkatli olalım nasıl davranıyoruz. Ve bakıyoruz İncil'in bir başka yeri daha. 1. Selanikliler bab 5 ayet 4'ten 8'e kadar. Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Siz hepiniz ışığın oğulları, gündüzün oğullarısınız. Geceyi ya da karanlığa ait değilsiniz. Öyleyse başkaları gibi uyumayalım. Ayık ve uyanık olalım. Çünkü uyuyanlar gece uyurlar. Sahoş olanlar da gece sahoş olurlar. Gündüze ait olan bizler ise iman ve sevgi sırrını, yani başı koruyan bir demir eski zamanlarda, sevgi sırrını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş ümidi giyerek ayık kalalım. Yani demek istiyor kısadan, karanlık yaşayan insan bilmez ne zaman Rab gelecek ve o zaman şaşacak. Ama Rab'in gelişi bekleyen çocuklar gibi olalım. Biz biliyoruz bizim Rab'imiz her an gelebilir. Bu sebeple uyanık duracağız, ayık duyacağız ve hazır olacağız onun bekleyişine. Bu oluyor onun karaktere uygun. Ve 1. Petrus mektubunda okuyoruz bab 1 ayet 15'ten 16'ya kadar. Sizi çağıran Allah kutsal olduğuna göre siz de her davranışta kutsal olun. Çünkü şöyle yazılmıştır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Allah bunu diyor. Kutsal olun. Çünkü ben de kutsal oluyorum. Bizim göksel babamız artık anlıyoruz. Kutsaldır, kusursuzdur, lekesizdir, paktır, temizdir, aydındır. Ve bizim hayatımız da buna benzesin. Bulanınca pis işler, sakıncalı işler, gizli saklı işlerden vazgeçelim. Işıkta yürüyelim. Ona hizmet ederek onun için kutsal olalım. O bizi daha kutsallaştırsın. Neden? Rabbin isteği budur. O istiyor haçan ben kutsalım, istiyorum da benim çocuklarım da kutsal olsunlar. Yani burada görüyoruz Allah'ın çocuğu olmakla da hayatımızda artık bir anlam biçiliyor. Bir değer, bir kıymet biçiliyor. Biz değerli olduk. Biz Allah'ın katında çok kıymetli olduk. Onun çocukları olduk. O bizim için düşünüyor ama o da bekliyor. Biz de ona benzeyelim. Bizi değer biçildi. Biliyor musun? Eğer o seni beni seçmeseydi bizim hayatımızın değeri ve anlamı kalmazdı. Ama onun kurtuluşu bizim hayatımıza değer veriyor. Artık yalnız değiliz. Artık göksel bir babamız var. Ruh babamız var. Ve ona her an yalvarabiliriz.
Allah sevgidir kurtarıcı. Allah sevgidir sever beni. Size tekrar derim Allah sevgidir. Allah sevgidir sever beni. Günahım yükü altında idim. Kurtulamazdım bağlarımda. Size tekrar derim Allah sevgidir. Allah sevgidir sever beni. Göklerden indi Mesih'im İsa. Beni kurtardı bu hükümde.
Biliyor musun ne zaman çeşitli ailelerde yaşıyoruz, görüyoruz komşu aileler, kendi ailemiz, çeşitli durumlar var çocuk yetiştirmede, değil mi? Bazı aileler var, bazı babalar var, onlar kendi çocuklarını tek başına bırakıyorlar. Haydi kendi çaresine baksınlar, hiç ilgilenmiyorlar, hiç uğraşmıyorlar onlarla. Neden? Onlar kendi keyfini, kendi rahatını istiyorlar, karıştırmak istemiyorlar çocukların işlerini. Ama ne varken ne var ki ağaç daha yaşken eğiliyor ve eğer vaktinde öğretmezsen senin oğlunu, o zaman o büyüdüğü zaman senin başına büyük bela da gelebilir. Ve ne zaman öyle bir baba görüyorum, hiç ilgi göstermiyor kendi çocuklarına. Ona diyebilirim açıkça, onda hiç de sevgi yok kendi çocuklarına karşı. Olamaz sadece ara sıra ona bir bonbon alsın. Bu değil sadece sevgi, değil mi? Bu çok fukara bir sevgidir. Ne zaman bir baba oğlunu seviyor, hazır da oluyor birlik kendi canını vermeye onun için. Ne zaman daha küçüktür, onu öğretiyor, onun hayatına bir terbiye veriyor, değil mi? Ve hangi baba kendi çocuklarına terbiye verirse demek ki o baba razı kalmıyor çocuklar istediği gibi davransınlar. Hayır, o onlara öğretmek istiyor. Onlara terbiye ediyor ki onun huyuna benzesinler, yaklaşsınlar. Ve bu sebeple Allah da bizimle uğraşacak ne zaman? Bizi deniliyor, biz Allah'ın çocuklarıyız. Allah bizi bataklıkta bırakmaz. Haydi sen benim çocuğum oldun ama gerisi ben düşünmem. Hayır, sanmayın. Bu demek sevgisizliktir. Ama tam o tersi oluyor. Allah bizimle uğraşıyor. Seni olduğun yerde bırakmak istemiyor. Senin ilerlemeni istiyor. Senin büyümesini de istiyor. Sen kalmayasın daima sadece bebek. Sen kalmayasın sadece yaramaz bir çocuk. Sen kalmayasın deli bir genç insan gibi. Hayır, sen lazım olgunlaşasın. Vakit geldi mi sen de olasın bir adam, sen de olasın bir baba. Ve bu sebeple Rab uğraşıyor bizimle ve bunu okuyoruz. İbraniler mektubunda bab 12 ayetler 6'dan, yoksa daha yukarı başlıyoruz, ayet 5'ten 11'e kadar. Oğullara söylenir gibi size de verilen şu akılı da unuttunuz. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma. Rab seni azalayınca kurajını yitirme. Çünkü O sevdiğini terbiye eder. Oğluna kabul ettiği herkesi cezalandırır. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanıyorsunuz. Allah sizi oğullarına davranır gibi davranıyor. Çünkü hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez ki? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız oğullar değil yazı dışı evlatlarsınız. Kaldı ki bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. O halde ruhlar babasına daha çok boyun eğip yaşamamız gerekmez mi? Babalarımız uygun gördükleri gibi bizi kısa bir zaman için terbiye ederlerdi. Ama Allah kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. Terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ama bu böyle eğitilenler için daha sonra esinlik veren doğruluğu üretir. Yani Allah Baba, ruh babamız bizi sevdiği için olabilir de bazen bizi terbiye etmek zorundadır. Bizi olduğu gibi bırakmak istemiyor. Bizim değişmemizi istiyor, doğrulamamızı istiyor. Tam doğrusu O istiyor biz ona benzeyelim diye. Çünkü bu yazıyor burada. Allah'ın terbiye edişi bu faydası getirmek istiyor. Biz onun benzerliği, onun kutsallığına ortak olalım diye bizi terbiye ediyor. Tabi bu acı, acı oluyor bazen. İşimize gelmiyor. Ama ne var ki o da gereklidir. Çünkü kendiliğimizden doğru bir yüreğimiz yoktur. Bizim yüreğimiz daima isyankar, ayak kaldırıcıdır. Allah'a karşı direnir ve kendi yolunu tutmak istiyor. Ve Rab onu doğrultmak istiyor vakitle. Buna vakit de lazım. Anlayış da lazım. Ve bu hızlı, çabuk bir iş olmuyor. Demek ki Rab seninle, benimle de uğraşacak. Hacen sen onun çocuğusun, ben onun çocuğuyum. Bizimle uğraşacak. Buna müsaade edeceğin mi? Ve görüyoruz, bir inançlı lazım değil daima kalsın küçük bir bebek, yeni doğmuş bir bebek. O da lazım vakit geldi mi büyüsün, olgunlaşsın. Ve bunu okuyoruz 1. Petrus mektubunda bab 2 ayet 2. Yeni doğmuş bebekler gibi saf sütü andıran Allah'ın sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Allah'ın sözü bizim yentimizdir. Bu sebeple Allah'ın çocuklar Allah'ın sözüne bağlı kalıyorlar ve böyle bağlı kalmakla ve uygulamakla büyüyorlar. Ve sen de büyüyebilirsin. Sen de olgunlaşabilirsin. Sen de daha fazla göksel babana benzeyebilirsin. İnsanlar sen de görsünler babanın sevgi, babanın ışığı. Bende de görsünler bunu. Önemli bir durum daha bakalım. Allah'ın çocuklar özel haklara sahiptiler. Neden? Ben komşumun çocuğuna benim malım, miras bırakmayacağım değil mi? Ama kendi oğlum varsa ona miras bırakacağım. Her şey ona geçecek ben öldükten sonra. Benim neyim varsa onun olacak. Ve bu da oluyor özel bir hak. Bu herkese verilmiyor, sadece öz oğullarına veriliyor. Ve Allah da öyledir. O da senin, benim elime ileride bir miras vermek istiyor. Çünkü biz İsa Mesih'in sayesinde onun çocukları olduk ya. Bakalım Romalılar mektubunda ne yazıyor? Bab 8 ayet 17. Eğer Allah'ın çocukları isek, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte elem çekiyorsak, Allah'ın mirasçıları ve Mesih'in ortak mirasçılarıyız. Yani ölümden ilk doğan İsa Mesih'tir. Ama biz de ölümden hayata geçtik onun sayesinde. Bu sebeple biz Mesih'le beraber bir miras veriliyor bize. Bir mirası bekliyoruz. Bu bize verilecektir. Rab bunu diyor. Olabilir şimdi biraz sıkıntı çekiyoruz, elem çekiyoruz. Ama var vakitte geliyor Mesih'le beraber yüceltileceğiz. Ve o zaman hiç geçmeyen bir miraza kavuşacağız. Bir gün zengin bir adam, bir fabrikatör, bir firma sahibi, bir çorbacı vardı. Ve o kendi işçilerine, yani en iyi işçisinden seçti. O bir строительство firma, bir inşaat firmasıdır. Ve onun brigadier diyor, gelin sana özel bir iş vereceğim diyor. Ben senin eline bu kadar para veriyorum ve senden istiyorum. Planlandığı gibi senin eline veriyorum. Şimdi bu planı, bu kartı istiyorum, bana bir ev yaparsın. Ve en güzel materyal, en iyi, en lüks materyal kullanasın. Ve artan paralar senin olacak. Yani bu masraf için ne gerekirse böyle güzel bir villa, bir ev yaparsan bu paradan çıkacak ve artan para senin olacak. Tabii o kendini düşündü biraz, dedi iyi bir iş ve kendi hesabını tuttu. Arada geçiyor tabii biraz vakit. Adam dedi, en iyisi ben alacağım değil en iyi materyal. Ben alacağım en ucuz materyal. Tabii o bilmeyecek, bizim çorbacımız bilmeyecek. Nasılsa onun üstüne sıvı yapılıyor, onun üstüne de çamur vuruluyor ve boya vuruluyor. Sonra görünmez olacak ne materyal kullandığını. En ucuz materyal alacağım ve artan para fazla olacak ve benim cebime girecek diye. Haydi öyle yapmıştı. Yapmış, büyük bir villa, dış görünüşü iyidir. Ama sadece o biliyor, yani kullanılan, stoki kullanılan materyal değil iyi. Ucuz materyal. İş bittikten sonra, arada geçiyor yaklaşık bir sene. İş bittikten sonra yine gidiyor çorbacının yanına. Ve diyor, çorbacım benim işim bitti. Siz bana bir istek bildirdiniz ve bu isteği yerine getirdim. Bu evi bitirdim. O da sevindi ve cebinden çıkarıyor kulüç, kapı için anahtar ve diyor, şimdi sen benim en iyi brigadersin. Bu sebeple bugün kutlayalım ve bu ev sana hediye edeceğim. Ne düşünürsün? O adam pişman oldu mu? Ucuz bir materyal kullandığından. Tabii pişman oldu çünkü artık kendi evine ucuz bir materyal kullandığını ve bu ev iyi bir ev olmadığını sadece o biliyordu. Ama kendi kastığı çukur kendine düştü. Yani demek istiyorum, ona bir miras bekledi, ona bir hediye bekledi ama o daha bilmiyordu nedir ve ona değer biçmedi. ve sanki önemsiz bir şey, yani çorbacının isteği önemsememek lazım diye kendi canına zarar verdi. Ve demek istiyorum, bakın, sana da bekleniyor iyi büyük bir miras. Allah'tan, Allah'ın çocuğu olursan ve hala bilmiyoruz ne gibi bir durumdayız, ne karşılayacağız. Ama ona şimdi bir hiç sayma, ümitle bekle, gün gelecek, göreceğin, anlayacağın, onu hor görme. Bunun karşısında senin Güksel babana sevgi ve saygı göster. Ve onun istediğini tam yerine getir. Ve vakit geldi mi onun mirası da sende alacaksın. Olmayalım o kaybolmuş oğlunun hikayesinde de gibi, oğul geldi vakitten önce istedi hakkını arasın. Tabi buna hak etmiyoruz. Vakit geldiği zaman kavuşacağız bizim mirasımıza da. Ve böyle de okuyoruz 1. Petrus mektubunda bab 1 ayet 4'ten 8'e kadar. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Miras daha bilmiyoruz, daha görmüyoruz. Onun değeri daha biçemiyoruz. Neden? O daha çocuklarıyız. Olgunlaşmadık. Daha vakit gelmedi Rabbin anlayışına göre. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Neden? Küçük bir çocuğun eline verirsen senin mirası vakit gelmeden o çarçur edecekmiş bunu. Onu harcayacakmış ve kıymet ve değer biçmeyecek ona. Göklerde saklıdır bizim mirasımız. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Allah'ın gücüyle korunuyorsunuz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu eylem çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanmış imanınız İsa Mesih göründüğü zaman sizi övgü, yücelik ve onur kazandıracak. Bu imanımız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şimdi onu görmediğiniz halde ona iman ediyor ve sözle anlatamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Birinci okuduğumuz ayeti tekrarlamak istiyorum. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümit. Yani değil bir belkisi, değil bir inşallah. Yok, kesin bir iş. Yaşayan bir ümit bize verildi. Çürümez. Kolayca çürümüyor. Bu dünyanın malları, bu dünyanın zenginliklere, miraslara çürümek zorundadır. Lekesiz, o değil hak etmeyen, çalınmış bir mal. Hayır, leke yok, pislik yok. Ve solmaz bir miraza kavuşturduk. Solan oluyor bir çiçek, birkaç gün güzel oluyor, birkaç gün sonra soluyor ve gidiyor ve bozuluyor. Ve bizi bekleyen miras değil öyle. Solmayan, lekesiz ve çürümez bir mirastır. İyi değil mi? Bu mirası kavuşalım ve vakit geldiği zaman göreceğiz onu. Ona bekleyelim ve ona hazır olalım. Ve Rab İsa başka bir yerde İncil'de onun sözü şöyle diyor. Filipililer mektubunda bab 3 ayet 20 ve 21. Bizim vatanımız göklerdedir. Ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan gücünün etkinliğiyle bizim düşkün bedenlerimizi de değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Biz bekliyoruz İsa Mesih'in gelişini. Çünkü bizim vatanımız, bizim yuvamız, bizim evimiz Rabbin yanındadır. Ve onun gelişini özlemle bekliyoruz. Allah'ın çocukları onu özlemle bekliyorlar. Neden? Onu görmek istiyorlar. Ve İncil bunu bize vaat ediyor. Onu olduğu gibi göreceğiz ve ona benzeyeceğiz. Bu olsun sana kuraj sözler. Birazcık olsa da belki daha fazla söylemek gerekirdi ama bu kadar yetiniyoruz, yeterli oluyoruz. Allah'ın çocuğu olmak bu bir zenginliktir. Ona değer biç, onu anla. Allah'ın çocuklar olarak daima Allah'ın huzuruna, göksel babamızın huzuruna çıkabiliriz. Bu hakkı kavuştuk. Bir de Allah'ın çocuklar olarak bilebiliriz, göksel babamız bizi koruyor ve bizim için düşünüyor. Bir de biliyoruz Allah'ın baba isteği var, biz ona benzeyelim. Olabilir de bazen bize terbiye vermeli ve olmasın sadece çocuklar olarak bebek gibi duralım. Hayır, çocuk da lazım olgunlaşsın vakitle ve Allah'ın çocuklara da var miras. Hak ediliyor ona verilmek üzere. Bir büyük, lekesiz, çürümeyen, solmayan bir miras. Bu seni bekliyor. Bu sana bekliyor. Bu şeyler sana verilecektir. Sevinin. Mesih'in sayesiyle Allah'ın çocuğu oldun ve böylece zenginsin. Ve bunun için şimdi beraber bir duada Rabb'e şükredelim, hamd edelim. Ya Rabbimiz Allah'ımız, bizim göklerde olan babamız, ne kadar büyük bir sevgi bizi gösterdin, bize artık denilebilir Allah'ın çocuklar. Biz bunu hak etmedik. Bir zamanlar senin düşmanlarıydık. Ama sen bizi evlat yerine olarak kabul ettin. Bu olduğu senin oğlunun İsa Mesih'in sayesiyle. Sana teşekkür ederim. Senin kutsal adına hamdlar sunuyoruz. Amin. Ve bugün tekrar İncil'den bir ayet beraberce ezberleyeceğiz. Bu ayet bu sefer oluyor Yuhanna İncil'inden. Bab 1 ayet 12. İlk önce okuyacağım tekrar. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkını verdi. Şimdi yavaş söyleyeceğim, boş bırakacağım. Peşinden sen de söyleyeceksin. Yuhanna bab 1 ayet 12. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkını verdi. Ve şimdi hep beraber söyleyelim. Yuhanna bab 1 ayet 12. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkını verdi.